Ayrım 12. Mavi Ufuklar, Wilbur Smith. Sayfa 111. 10 süvari Albay Kaiser öncülüğünde Highveld'ın avlusuna girdi. Bushman iz sürücüsü atların önünde koşuyordu. Kaiser atını avlunun ortasında durdurdu ve ambarın ana kapılarına doğru seslendi. "Bay Tom Courtney, hemen dışarı çıkın." Her kapı ve pencerede bir anda zenci veya beyaz tenli yüzler belirmişti. Çocuklar ve özgür bırakılmış köleler irileşmiş gözlerle olan biteni izliyordu. "Burada şirket adına bulunuyorum," diye bağırdı Kaiser. "Benimle oyun oynamaya kalkma Tom Courtney." Tom ambarın yüksek kapıları arasında göründü. "Sevgili dostum Stephanus Kaiser," diye gürledi. Neşeyle ve çelik çerçeveli gözlüklerini başın üzerine itti. "Hoş geldin." İki adam Deniz Kızı Tavernası'nda birlikte pek çok akşam geçirmişti. Aradan geçen yıllarda birbirlerine birçok iyilikleri dokunmuştu. Daha geçen ay Tom, Kaiser'ın metresi için çok uygun fiyata bir dizi inci bulmuş, Kaiser da Tom'un sarhoş olup kavga çıkaran birkaç uşağı hakkında yapılan şikayeti geri aldırmıştı. "İçeri buyur, içeri buyur." Tom kollarını iki yana açtı. "Karın bize şimdi birer fincan sıcak kahve getirir. Yoksa şarabımı tercih edersin?" Avlunun diğer tarafındaki mutfak bölümüne seslendi. "Sarah Courtney, önemli bir konuğumuz var." Sarah mutfağın kapısında göründü. "Hoş geldiniz albay, bu ne güzel sürpriz." "Sürpriz olabilir," dedi Kaiser yüzünde katı bir ifadeyle. "Ama güzel olduğundan şüpheliyim, mevruf." Dipnot hanımefendi. "Oğlunuz James'in başı yasalarla çok büyük bir dertte." Sarah önlüğünü çözdü ve kocasının yanına gitti. Tom kalın kolunu karısının incecik beline doladı. Kızıl sakalı, yeşil türbanı, şık giysisiyle doğrayan Courtney de tüm yakışıklılığı ve etkileyiciyle ambarın önündeki gölgenin arasından çıkıp Tom'un diğer tarafında durdu. Üçü birlik içinde muhteşem bir ekip görüntüsü veriyordu. "İçeri gel Stephanus," dedi Tom. "Burada ulu orta konuşamayız." Kaiser başını kararlı bir ifadeyle iki yana salladı. "Oğlun James Courtney'in nerede saklandığını söylemen gerek." "Ben de bunu bana seni söyleyebileceğini düşünmüştüm. Dün akşam Jim'in peşinden gittiğini herkes görmüş. Yoksa seni tekrar mağlup mu etti Stephanus?" Yüzü kıpkırmızı olan Kaiser eğri üzerinde huzursuzca kıpırdandı. Yedek tüneyinin koltuk altları çok dardı. Nişanlarını ve Aziz Nikolas yıldızını birkaç saat önce bulmuşlardı. Bushman iz sürücüsü onları açıklıkta bırakılmış heybeye rahatça götürmüştü. Cavcaflı nişanlar göğsünde yamuk duruyordu. Altın saatinin hala yerinde olduğundan emin olmak için eliyle cebini yokladı. Pantolonunun dikişleri patlayacak kadar gerilmişti. Gece karanlığında yalın ayak yaptığı uzun yürüyüş yüzünden ayakları su toplayıp yara olmuştu. Yeni çizmeleri yaralı bölgeleri acıtıyordu. Genellikle iyi görünmekle gururlanırdı. Giymek zorunda kaldığı uyduruk kıyafetlerin verdiği rahatsızlık, Jim Courtney yüzünden yaşadığı aşağılanma ile birleşiyordu. "Oğlum firari bir mahkumla birlikte kaçarak kanunlara karşı geldi. Bir at ve değerli eşyalar çaldı. Seni uyarmalıyım, tüm bunlar idam gerektiren suçlar. Firari'nin burada Highveld'da saklandığını düşünmek için sebeplerimiz var. İzlerini Tuzla'dan buraya kadar takip ettik. Her binayı arayacağım." "İyi," diyerek başını salladı Tom. "İşiniz bittiğinde karım size boğazınızı ıslatacak birer içecek verir." Kaiser'ın adamları altlarından inip kılıçlarını çekerken Tom sözüne devam etti. "Ama Stephanus, adamlarına söyle, ellerini hizmetçi kızlardan uzak tutsunlar. Yoksa başka idamlık suçlar işlenebilir." Üç Courtney ambarın serin gölgelerine döndü ve üzeri tıka basa dolu zeminde ilerleyerek dipteki sayım odasına gitti. Tom soğuk şöminenin yanındaki deri koltuğa çöktü. Dorian odanın diğer ucundaki deri minderin üzerine bağdaş kurup oturdu. Yeşil türbanı ve işlemeli yeleğiyle bir zamanlar olduğu Doğu Prensi gibi görünüyordu. Sarah kapıyı kapattı ama konuşmalarını dinlemeye kalkanlar olabileceği ihtimaline karşı hemen arkasında ayakta durdu. Tom'un konuşmasını bekleyerek iki adama baktı. İki kardeş birbirinden ancak bu kadar farklı olabilirdi. Dorian ince, zarif ve son derece yakışıklıyken Tom kaba saba, iri yarı ve pervasızdı. Bunca yıldan sonra bile ona karşı böylesine güçlü hisler duymak Sarah'ı şaşırtıyordu. "O genç adamın boğazını memnuniyetle sıkabilirim." Tom'un yüzündeki gülümseme yok olmuş, kaşları çatılıp alnı kırışmıştı. "Başımızı kim bilir nasıl bir belaya soktu."
"Sen de bir zamanlar gençtin Tom Courtney ve bela senin göbek adındı.
Sera ona bir eşin sevgi dolu gülümsemesiyle baktı. ''Sana neden aşık oldum sanıyorsun? Herhalde tipine vurulmuş değilim.'' Tom tekrar gülümsememek için uğraştı. ''O farklıydı.'' dedi inatla. ''Ben asla bela aramadım.'' ''Aramadığın doğru.'' diye onayladı Sera. ''Sadece bulunca dört elle sarıldın.'' Tom ona göz kırparak Dorian'a döndü. ''Yasmini gibi itaatkar, saygılı bir eşe sahip olmak muhteşem bir şey olmalı.'' Sonra tekrar ciddileşti. ''Bakkat döndü mü?'' Çoban oğullarından birini gönderip Jim'in gece yaptığı ziyarete haber vermişti. Tom oğlunun izlerini gizlemek için uyguladığı taktiğe içten içe hayranlık duymuştu. Tam benim yapacağım türde bir şey. Rüzgar gibi vahşi ve sağı solu belli olmayan bir çocuk ama çok da zeki demişti Sarah'a. Hayır diye karşılık verdi sorusuna Dorian. Bakkat ve diğer çobanlar hala tüm sığır ve koyun sürülerini dağlara giden yollar üzerinden geçirmekle meşgul. Kaiser'ın buşmanı bile Jim'in izlerini bulamayacak. Sanırım Jim'in kaçtığından artık emin olabiliriz. Ama nereye gitti? İki adam da cevap için Sarah'a döndü. Planını çok dikkatli bir şekilde yapmış dedi kadın. Onu bir iki gün önce katırlarla gördüm. Geminin karaya oturması onun için bir şans olmuş olabilir. Ama kızı öyle veya böyle o gemiden çıkarmaya kararlıymış. O kahrolası kadın. Neden işin içinde hep bir kadın olmak zorundaki diye sızlandı Tom. Sen bu soruyu soracak son insansın dedi karısı ona. Başımızın üzerinde tüfek saçmaları vızıldarken beni ailemin kucağından kaçırmıştın. Bana aziz numarası yapma Tom Courtney. Ulu tanrım doğru ya onu neredeyse unutuyordum. Eğlenceliydi ama değil mi güzelim? Uzanıp karısının kalçasını çimdikledi. Sarah eline bir şaplak atınca hiçbir şey olmamış gibi lafına devam etti. Ama Jim'in yanındaki şu kadın bir suçlu. Yan kesici, dolandırıcı veya fahişe bir metres olabilir. Bizim sersemin kendine ne tür bir kadın seçtiğini tanrı bilir. Nargilesini tüttüren Dorian ikisi arasındaki bu konuşmayı yüzünde sevgi dolu bir ifadeyle dinliyordu. Nargile Arabistan'dan kalma bir alışkanlıktı. Fil dişi marpucu ağzından çekip, kumsalda olup her şeye tanık olmuş en az bir düzine adamımızla konuştum dedi. Belki diğer söylediklerin doğrudur ama kızın sıkıcı bir ucube olmadığı kesin. Hoş kokulu dumanı üfledi. Hakkında söylenenler değişkenlik gösteriyor. Kateng kızın melek gibi güzel olduğunu, Litila ise altın saçlı bir prensese benzediğini söyledi. Bakkat'ın anlattıklarına göre ise yağmur tanrıçasının ruhu kadar latifmiş. Tom burun kıvırarak leş kokulu bir mahkum gemisinde yağmur tanrıçası ha dedi. Bir lağım faresi deseydi daha inandırıcı olurdu. Peki Jim onu nereye götürmüş? Zama evvelki günden beri kayıp gittiğini görmedim ama tahminimce Jim onu belirledikleri buluşma yerinde beklemesi için katırlarla birlikte önden gönderdi dedi Sarah. Zama Jim ona ne derse yapar. Jim Bakkat'a soyguncular yolundan bahsetmiş diye ekledi Dorian ve ona buradan kuzeye ve doğuya giden yollardaki izleri silmesini söylemiş. Soyguncular yolu sadece bir efsane dedi Tom. Vahşi diyarlara giden yol falan yok. Ama Jim olduğuna inanıyor. Mansur ile bu konuyu tartıştıklarını duymuştum dedi Sarah. Tom endişeli görünüyordu. Bu çılgınlık bir bebek ve kaçak bir mahkum elleri boş halde vahşi topraklara gidiyor. Bir hafta bile dayanamazlar. Zama yanlarında ve elleri boşta sayılmazlar. Jim altı katır yükü mal götürmüş dedi Dorian. Eksiklerin neler olduğunu araştırıyordum. Yanına alacaklarını çok iyi seçmiş. Uzun bir yolculuk için gerekli tüm erzaka sahipler. Bir veda bile etmedi. Tom başını iki yana salladı. O benim oğlum, benim biricik oğlum ve veda bile etmeden gitti. Acelesi vardı ağabey dedi Dorian. Sarah da oğlunu savundu. Bizi unutmamış, Bakkat ile mesaj göndermiş. Aynı şey değil dedi Tom çökmüş bir ifadeyle. Asla dönmeyebileceğini biliyorsun. Kapıyı arkasından kapatıp anahtarı attı. Koloniye bir daha ayak basarsa Kaiser onu yakalayıp asar. Hayır kahretsin onu mutlaka görmeliyim sadece bir kerecik. Çok başına buyruk ve pervasız. Ona gerekli öğütleri verip uyarmalıyım. Son 19 yıldır bunu yapıyorsun zaten dedi Dorian. Şimdi geldiğimiz noktaya bak. Zama ile nerede buluşacakmış diye sordu Sarah. Orada olacaklardır. Tom bir süre düşündükten sonra sırıttı. Tek bir olasılık var dedi kendinden emin bir şekilde. Dorian başını salladı. Aklından geçeni biliyorum dedi Tom'a. Gidebilecekleri en uygun yer Majuba. Ama oraya gitmemiz büyük risk olur. Kaiser bizi bir şahin gibi izliyor olacak. Highveld'dan ayrılan olursa hemen peşine birini takacak ve böylelikle Jim'in yerini öğrenmiş olacaktır. Majuba'ya gideceksek fazla vakit harcamamamız gerek. Jim'in orada uzun süre kalacağını sanmıyorum. Binekleri çok iyi. Ellerinde ateş topu ve Kaiser'ın kısrağı var. Biz ona yetişene kadar Jim Timbuktu yolunu yarılamış olur. O sırada ambarın ana bölümünden gelen sert ayak sesleri ve bağırışlar duyuldu. Kaiser'ın adamları evi aramayı bitirmiş dedi kapıyı aralayıp dışarı bir göz atan Sarah. Şimdi ambarı ve diğer binaları aramaya başlamışlar. Gidip o serserilerin neler yaptığına baksan fena olmayacak diyen Dorian ayağa kalktı. Gördüklerini aşırmaya kalkabilirler. Kaiser'ı başımızdan savdıktan sonra Jim konusunda kesin kararımızı veririz dedi Tom birlikte odadan çıkarlarken. Askerlerden dördü istiflenmiş mallar arasında amaçsızca dolaşıyordu. Sonuçsuz aramalarından besbelli ki çok sıkılmışlardı. Uzun depo neredeyse tavanına kadar doluydu. Dip bucak aramaya kalkarlarsa tonlarca malı dışarı taşımaları gerekecekti. Çin'den gelen ipek, Hint adalarından pamuk balyaları, Zanzibar'dan ve Hürmüz Boğazı'nın ötesindeki limanlardan gelen çuvallar dolusu kahve çekirdeği, yığınlarca tik, sandal ve abanoz ağacı kerestesi, kölelerin Etiyopya içlerinden sahile kolayca yuvarlayabilmesi için koca tekerlekler halinde dökülmüş saf bakır ve boncuklar her yeri kaplıyordu. Bunların yanı sıra egzotik hayvanların, kaplanların ve zabraların kurutulmuş derileri, maymun ve fok kürkleri, Çin ve Uzak Doğu'da afrodizyak olarak kullanılan gergedan boynuzları da vardı. Ümit burnu Doğu ve Batı arasındaki ticaret yollarının tam kesişim noktasında bulunuyordu. Eski günlerde kuzeyden gelen gemiler Atlantik'ten dolaşıp uzun yoldan gidiyordu. Masa körfezine ulaşan gemilerin önünde Çin'e, hatta daha da kuzeydeki Japonya'ya kadar uzun bir yolculuk uzanıyordu. Avrupa'dan denize açılan bir geminin Amsterdam'a veya Londra'ya dönmesi 3 ya da 4 yılı buluyordu. Tom ve Dorian zamanla yeni bir ticaret ağı oluşturmuştu. Avrupa'da bir gemi sahipleri sendikasını gemilerini sadece Ümit Burnu'na kadar göndermeye ikna etmişlerdi. Ambarlarını Courtney kardeşlerin kaliteli mallarıyla doldurup uygun rüzgarlarla Masa Körfezi'nden geri dönüyor, evlerine bir yıldan az bir sürede varabiliyorlardı. Courtney kardeşlere ödedikleri fark gemilerin yıpranma ve erzak alma masrafları yanında önemsiz kalıyordu. Üstelik gemiler denize ne kadar uzun süre kalırsa herhangi bir tehlike karşısında gemilerini kaybetme riskleri de o oranda artıyordu. Doğudan gelen gemiler de aynı şekilde ambarlarını Courtney kardeşlerin mallarıyla doldurup Avrupa'ya gitmeden Batavia'ya, Rangoon'a veya Bombay'a geri dönüyorlar, iki okyanus aşmak zorunda kalmıyorlardı. İki kardeşin servetinin kaynağı da bu yenilik olmuştu. Buna ek olarak kendilerine ait ticaret gemileri Dorian'ın güvenilir Arap kaptanları yönetiminde Afrika sahillerinde karlı alışverişler yapıyordu. Müslüman oldukları için Hristiyan kaptanlara yasak olan sularda seyredebiliyorlar, Maskat ve Tanrı'nın peygamberinin ışıklı şehri Medine'ye kadar gidebiliyorlardı. Bu gemiler fazla büyük değildi ama yükte hafif pahada ağır mallar, Kızıldeniz'den bakır, inci ve sedef, Zanzibar'dan fil dişi, Kandi madenlerinden çıkarılan safirler, Moğol İmparatorluğu sınırları içindeki büyük nehirlerden çıkan sarı elmasları taşıyorlardı. Courtney kardeşlerin taşımayı reddettiği tek bir tür yük vardı, insan köleler. Bu insanlık dışı uygulamanın etkilerini birebir yaşamışlardı. Dorian'ın çocukluğunun büyük kısmı, sahibi Maskat hükümdarı Sultan Abd Muhammed El Malik onu evlat edinene dek köle olarak geçmişti. Tom gençliğinde Doğu Afrika kıyılarının Arap köle tüccarlarıyla bir savaşa girmiş, köle ticaretinin acımasızlığına birinci elden şahit olmuştu. Courtney ailesi için çalışan tayfaların ve hizmetlilerin çoğu onlar için çalışmaya başladıklarında özgürlüklerine kavuşmuş eski kölelerdi. Bu talihsiz insanlar Courtney'lerin adamlarının arasına çeşitli şekillerde dahil olurlardı. Kimi bir borca karşılık verilir, kimi bir dövüşte kazanılırdı. Tom iyi bir dövüşe bayılırdı. Sarah ise köle pazarında ağlayan çocuklara dayanamaz, ne yapıp edip çocuğu satın alırdı. Evdeki hizmetlilerin çoğu çocukluğundan beri Courtney ailesinin yanındaydı. Sarah mutfak bölümüne gitti ve kısa bir süre sonra eltisi Yasmin ile birlikte geri döndü. Yanlarında ellerinde limonata ve kurabiye dolu tepsiler taşıyan, kıkırdayan, çene çalan bir dizi hizmetçi kız vardı. Can sıkıntısından bunalmış askerler kılıçlarını hemen kınlarına sokarak yiyeceklere saldırdılar. Lokmalar ve yudumlar arasında kızlara yiyecekmiş gibi bakıyorlar ve ayartmaya çalışıyorlardı. Ahırları ve diğer binaları aramakla görevli diğer askerler tepsileri taşıyan kızları görmüşler ve bir yolunu bulup ambara gelmişlerdi. Albay Kaiser öfkeyle ziyafeti keserek askerlere görevlerinin başına dönmelerini emretti. Ama Tom ve Dorian onu sakinleştirerek sayım odasına girmeye razı etti. ''Umarım şimdi sözümün doğruluğunu ve oğlum Jim'in Highfield'da olmadığını kabul edersin albay.'' Tom Kaiser'a bir kadeh cin doldurdu ve Sera'da kalın bir dilim kek ikram etti. ''Ya, pekala, burada olmadığını kabul ediyorum Tom. Kaçmak için yeterince vakti oldu, en azından şu an için. Ancak içimde saklandığı yeri bildiğine dair bir his var.'' Gözünü dikip sertçe Tom'a baktı. Tom yüzüne masum bir ifade takındı. ''Bana güvenebilirsin Stefanus.'' ''Bundan şüpheliyim.'' Kaiser ısırdığı lokmayı bir yudum cin eşliğinde yuttu. ''Ama seni uyarıyorum. Bu yaptığı o kendini beğenmiş saygısız oğlunun yanına kalmayacak. Sakın fikrimi değiştirmeye çalışma.'' ''Elbette yapmayacağım. Yerine getirmek zorunda olduğum bir görev var.'' diye onayladı Tom. ''Sadece konukseverliğimi sunuyor, seni etkilemeye çalışmıyorum. Jim Highfield'a döner dönmez onu kendi ellerimle sana ve ekselanslarına teslim edeceğim. Bu sözüme güvenebilirsin.'' Kaiser'ın içi tam anlamıyla rahatlamamıştı ama dışarı çıkıp bir seyisin dizginini tuttuğu atının yanına gitti. Tom albayın heybesine iki şişe daha cin koyarak avlunun büyük kapılarından uğurladı. Uzaklaşmalarını izlerken Tom kardeşine usulca Jim'e bir mesaj iletmem gerek dedi. Ben ona ulaşana dek Majuba'da kalmalı. Kaiser benim gitmemi ve böylelikle ona yolu göstermemi bekliyor ama Bakkat'ı göndereceğim. O arkasında iz bırakmaz. Dorian türbanın sargan ucunu omuzunun gerisine attı. ''Beni iyi dinle Tom. Sakın Kaiser'ı hafife alma. Göründüğünden daha dişli bir düşman. Jim'i ele geçirdiği gün bu aile için kara bir gün olacaktır. Kendi büyük babamızın o meydanda asıldığını sakın unutma.'' Highfield'dan kaleye dönen yol gövdeleri bir katedral kolonu kadar geniş olan ulu kara çamlar arasından geçiyordu. Kaiser evden görülemeyecekleri noktaya vardıkları an birliği durdurdu. Bir av köpeğinin hevesli ifadesiyle ona bakan ufak tefek Bushman'a döndü. ''Ziya!'' ismi hapşırır gibi telaffuz etmişti. ''Çok yakında genç kaçağın saklandığı yere bir haberci gönderirler. Haberciyi takip et, seni fark etmelerine izin verme. Saklandıkları yeri bulduğunda hemen dönüp bana bildir, anlaşıldı mı?'' ''Anladım Gwenyama.'' Düşmanlarını yok eden anlamına gelen en yüksek saygı ifadesiyle hitap etmişti. Kaiser'ın bu ünvandan hoşlandığını biliyordu. ''Kimi göndereceklerini biliyorum. Bakkat benim eski bir rakibim ve düşmanımdır. Onu alt etmek bana haz verecek.'' ''Git o halde, gözünü dört aç.'' Ziya bir gölge gibi sessizce uzaklaştı ve Kaiser'la altlı askerler kaleye geri döndü. 12. Ayrımın Sonu Sayfa 119.